Bugün konuşacağımız şey hem içinden geçmiş olduğunuz ve geçmekte olduğunuz ve geçecek olduğunuz süreç hem de zamanın kendisi. Önce temel birkaç şey üzerinden başlamamız lazım ki bütün bu kavramların, bütün bu yolculuğun temelini sağlam kurarak ilerleyebilelim. Yoga Sutra 1.7 ne diyordu? Hepinizin hatırladığı üzere. Değil mi? Agamaha Pramanani, yani agama doğru bilmenin yollarından bir tanesidir diyor. Doğru bilmenin yolları nedir? Yoga Sutralar nasıl doğru bilgiye ulaşabileceğimizi anlatıyor. Kendi anlattığı bilginin dışında. Doğru bilgi nedir ve buna nasıl ulaşılabilir bunu anlatıyor. Agama'da kutsal kaynakların, yazıtların bize aktardığı sözlü kusurlardan ve hatalardan arınmış sonsuzu anlatan bilgi demek. Yani yaratılışı anlatan, kaynağı anlatan, insanın öz doğasını anlatan bilgi anlamına geliyor agama. Ve Yoga Sutraların söylediği üzere bu bilgi hiçbir kusur içermez. Kusursuzdur. Yani saf bilgidir ve doğrudur. Ve Yoga Sutra 2.32 bize neyi anlatıyordu? Yine hatırladığınız üzere niyamaları anlatıyor, değil mi? Niyamalar nedir diyor ve sayıyor. Ve Svadhyaya bu niyamalardan bir tanesi ve 2.44'te de bunu açıklıyor. Ne diye açıklıyor 2.44'te de bunu? Diyor ki Svadhyaya, yani kişi kutsal yazıtları tekrar tekrar okuyarak pratik etmeli. Çünkü bu kutsal yazıtlar nasıl ki bir uzay mekiği yapacağın zaman takip edeceğin bir plan var ve o uzay mekiğini o planı izleyerek yapıyorsun. Kafana göre şuraya bu parçayı koyayım, buraya bu parçayı koyayım, ah içimden geldi bugün de şuraya bu parçayı yerleştireyim şeklinde bir uzay mekiği yapmıyor değil mi insanlar? Bir plan, bir program, bir tasarıma göre hazırlıyorlar onu. Ve Svadhyaya da diyor ki bu kutsal metinler senin tasarımın. Kendini keşfedeceğin, kendine yolculuğa gideceğin, kendini anlayacağın tasarımın. Eğer ki bu tasarım elinde olmazsa, eğer bu kılavuz elinde olmazsa, o zaman kendine gideceğin yol sonsuz ihtimaller içerirdi. Her türlü oraya gitmeye çalışırdın ama bir türlü o uzay mekiğinin nasıl uzaya gideceğini başaramayabilirdin. Neden? Çünkü kesin bir bilgi olmayacaktı. Yani aslında bilgi kesindir. Hangi bilgi kesindir? Agama dediğimiz, yani kutsal yazıtların bize anlattığı yolculuk bilgisi kesindir. Ne için kesindir? Sonsuzu idrak edebilmek için kesindir. Yani uzay mekiğini uçurabilmek için kesindir. Eğer ki bu bilgi kesin olmasaydı, dediğim gibi sonsuz olasılıklar içerisinde bu yolculukta kişi oraya da gidebilirdi, buraya da gidebilirdi. Şuradan da olabilirdi, buradan da olabilirdi. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir derken aslında bu bütün şöylesi de olabilir, böylesi de olabilir dediğimiz her şey araştırma, değil mi? Bilgi değil. Araştırma, araştırıyor. Böyle de olabilir. Ama neye göre söylüyor bunu? Kendi deneyimine göre söylüyor. Kişinin kendi deneyimi neye bağlı? Simritilere. Simriti nedir? Hafıza. Kişinin kendi deneyimleri hafızaya bağlı. Kişi şu an hafızayı yitirdiğinde, simritiler şu an ortadan kalktığında kişi kim olduğunu bilmez, değil mi? Hafızasını kaybeden bir kişi gördüğünüzde kim olduğunu bilmiyor. Neden? Simriti ortadan kalktığı an kişinin kendini bilme ihtimali yok. Çünkü kendi biriktirdiği bilgilerin sonucunda kim olduğunu biliyor. Ve bu beden kayıt tutuyor, değil mi? Hepinizin bedeni kayıt tutuyor. Kayıt tutmuyor olsa o zaman bugün bir inek gibi beslendiğimde bir ineğe dönüşürdüm. Ya da bir horoz gibi beslendiğimde horoza dönüşürdüm. Eğer kayıt tutmuyor olsa, yani bunun nasıl gözükeceği gerektiğini bilmiyor olsa, ki buna DNA diyoruz, kromozomlar diyoruz. Eğer bu kalıtım materyali olmasa kim olduğunu bulamazdı. Ve başka şeylere dönüşürdü. Her gün form değiştirirdik. Her gün aynı formu tutabiliyor olmamızın sebebi simritiler. Tuttuğumuz kayıt. Buraya kadar okey miyiz? Ve bu kayıt sayesinde milyonlarca yıldır kim olduğumu biliyorum. Kim olduğumu bilmiyorum belki kafada ama kim olduğumu biliyorum içeride. İçeride nerede? Bütün hücrelerde kim olduğumu biliyorum. Nereden geldiğimi biliyorum, nereye gittiğimi biliyorum. Neden? Çünkü hücre bütün hepsinin bilgisini tutmaya devam ediyor. Bütün sülalemin bilgisini, bakterilerin bilgisini, ineklerin bilgisini, her şeyin bilgisini, bütün evrimin, bütün doğanın bilgisini içinde tutmaya devam ediyor ve evrimleşmeye devam ediyor. Nasıl evrimleşmeye devam ediyor? Benim deneyimimin sonucunda ortaya çıkan bilgileri bir sonraki nesle aktararak devam ediyor. Ve DNA sadece anne ve baba çocuk doğururken birleşip değişmiyorlar. Bütün hayatım boyunca DNA'm değişiyor. Neden? Çünkü yediğim her şey, davranış şekillerim, gördüğüm, duyduğum her şey DNA'mı sürekli olarak etkiliyor. Etkilemiyor olsa zaten yaşlanmam. Etkilemiyor olsa zaten ilk gözüktüğüm hal neyse öyle kalırım. Hiç suratımda bir değişiklik olmaz. Bedenimde bir değişiklik olmaz. Sürekli değişiyorum. Çünkü DNA'm benimle birlikte devamlı değişiyor. Ve bununla ilgili de ne demişler? Üzüm üzüme baka baka kararır. Baktığım şeylere göre, yediğim şeylere göre, davranışlarıma göre sürekli olarak hafızam bir şey biriktiriyor. Yoga'nın en önemli amaçlarından bir tanesi de fiziksel bedenin tuttuğu hafızadan kurtulmak. Eğer fiziksel bedenin hafızasından kurtulamazsam, hafıza tutmaktan kurtulamazsam, hafızadan özgürleşemezsem kim olduğumu hiçbir zaman bilemem. Bildiğim şey hep biriktirdiklerim olur. Simritilerin ortaya çıkarttığı bütün deneyimleri kendim zannederim. Ama bunlar sadece bir parça. Ben değilim. Eğer onlar ben olsaydım, o zaman şu andan itibaren başka bir yere doğru, yeni bir şeye doğru ilerleyemiyor olurdum. Ben dediğim şey bugüne kadarki deneyimlerimse o zaman bundan sonraki kim? Bütün bu konuşmadan sonraki kişiler kimler olacak? Yarınki deneyimlerinden sonraki kişiler kim olacak? Değil mi? Eğer ki bütün bugüne kadar biriktirdiğin her şey sensen, yarınki sen sen değil misin? Yarınki sen de sensin. Aslında biriktirdiğin her şeyden fazlasısın. Ama biriktirdiğin her şey de sana ait. Senden uzakta bir yerde değil, başkasına ait değil. Ama biriktirdiğin şeyleri tutmaya devam ettiğin sürece, yani beden simritileri tutmaya devam ettiği sürece, hafızayı tutmaya devam ettiği sürece kim olduğunu gerçekten hiçbir zaman bilemeyeceksin. Ve yoga bu yüzden insanı bedeninden ayırmaya çalışıyor. Fiziksel bedenden ayrılmaya çalışıyoruz ki kim olduğumuzu görebilelim. Bunu tıpkı şöyle düşünün. Uzay mekiği yapmaktan bahsettik. Bir öğreti dedik. Kişinin kendine olan yolculuğunda bedeninden ayrılması için, uzaklaşması için ona harita olur. Ona teknikleri öğretir, nasıl gerçekleştireceğini öğretir. Bu sayede kişi kendinden uzaklaşarak kendini görme şansı kazanır. Meditasyon dediğimiz şeyi burada biraz anlamak lazım. Kendinden uzaklaşma derken kendine yabancılaşmaktan bahsetmiyorum. Kendinden uzaklaşma derken gözümü kapatıp meditasyon yapıyorsam aslında meditasyon yani dhyana dediğimiz şey, yogadaki meditasyondan bahsediyorum, Türkçedeki meditasyondan bahsetmiyorum. Dhyana dediğimiz şey kişi bedeniyle kendisi arasına bir mesafe koyabildiğinde, kişi zihniyle kendisi arasına bir mesafe koyabildiğinde, ufacık bile bir mesafe koyup kendine bakabildiğinde kendini görmeye başlar. Ve işte bu da meditasyondur. Ama bu sadece oturup gözlerini kapayarak yapılacak bir şey değildir. Bu bir sürecin ürünüdür. Yani istediğin kadar otur gözlerini kapat, sadece meditasyon yap, olabilecek bir şey değil. Bütün hayatını bu süreç olarak gözlemleyerek, bu süreç olarak değerlendirerek meditasyon yapabilirsin. Yaptığın her şey bunun bir parçası olduğunda, düşündüğün her şey bunun bir parçası olduğunda, yediğin her şey bunun bir parçası olduğunda, konuştuğun her şey bunun bir parçası olduğunda ancak meditasyon bunun sonucu olarak gerçekleşir. Bunu şöyle düşün. Bir tane kiraz ağacı istiyorsun burada, kiraz yemek istiyorsun. Bir tane kiraz yemek istiyorsun. Kiraz yemek istediğinde oturup burada gözlerimizi kapatıp kirazın gelmesini beklemiyoruz değil mi? Dua etmiyoruz gökten kiraz düşsün diye. Önce ne yapıyoruz? Buraya kiraz ağacını ekiyoruz. Ortada kiraz var mı henüz? Yok, ağacı var. Sonra ne yapıyoruz? O ağacın orada büyüyebilmesi için suluyoruz. O ağaç güneş alıyor. Ortada hala kiraz var mı? Yok. Mevsimi geldiğinde, zamanı geldiğinde meyveleri çıkıyor. Ortada hala kiraz var mı? Yok. Ama biz hala kiraz için bekliyoruz ve süreç dediğimiz şey bu. Hala güneşi alıyor, suyu alıyor, toprakta büyüyor ve biz hala orada onunla ilgileniyoruz. Ve en sonunda ne oluyor? an geldiğinde kiraz ortaya çıkıyor ve yiyebiliyoruz. Meditasyon işte bu. Bütün bu süreci tamamladığında bunun sonucu olarak meditasyon başlıyor. İşte yoganın kolları. Bütün o kolları, pratiğini uyguladığın takdirde bunun sonucunda meditasyon gerçekleşiyor. Sadece oturup meditasyon yaptığında meditasyon gerçekleşmiyor. Meditasyon dediğimiz şey bir sürecin ürünü. Ve ancak bu noktada kişi uzay mekiğini çalıştırıp kendinden uzaklaşıp kendine bakabilme gücü kazanıyor. Bedeninden, bilgilerden uzaklaşıp, kim olduğunun bilgisinden uzaklaşıp bildiği kişiye bakmıyor. Bilmediği kişiye bakıyor. Çünkü bildiğin kişiye baktığın takdirde zaten bildiğin bilgilerle bakarsın. Çok meşhur bir söz var değil mi? Ne diyor? Objeleri kendi olduğun gibi görürsün. Bildiğin gibi görürsün yani. Kendini nasıl biliyorsan kendine baktığında da hala öyle bilmeye devam edeceksin. Beden hafızasından kurtulduğun an artık orada akıl en yüksek haline ulaşmaya başlayarak bilinç sattvaya yani uyuma, zihinle uyumlanmaya, bilinçle uyumlanmaya başlayarak. Buna da yogada ne diyoruz? Zihnin, manasın 8 tane boyutu var değil mi? 8 boyutun içinde zihin. Her boyutu başka bir algıyı yaratıyor. Örneğin Budi. Ne yapıyor? Senin aklını kullanarak hayatta kalmanı sağlıyor. Ateş yakmayı öğreniyorsun. Ok yapmayı öğreniyorsun. İşte yediğin yemekten zehirlenmemek için saklamayı öğreniyorsun. Aklını kullanıyorsun. Çitta'ya geldiğinde, 4. boyuta geldiğinde ne oluyor? Artık bilinç ortaya çıkmaya başlıyor. Yani kendi survive aklından kurtulup bilinçle aklı kullanmaya başlıyorsun. Yani orada aklı bilinç fethetmeye başlıyor. Ve bu noktada kişi kendine bakabilecek aşamalara yükseliyor. Yani kendini olduğu gibi görecek aşamalara yükselmeye başlıyor. Kişi ne zaman ki kendini görmeye başlıyor, kendini bilmeye başlıyor. Buradaki bilmek bir bilgi ürünü değil. Buradaki bilmek bir deneyim ürünü. Tıpkı şu an dünyanın yuvarlak olması nasıl bir fikir ama bir mekik uzaya gidip uzaydan baktığında dünyanın yuvarlak olduğu kesin bir bilgi değil mi? Bu bir fikir değil. Çünkü uzayda mekikten dünyanın yuvarlak olduğunu görüyor. Ama nasıl görüyor? Dünyadan uzaklaşarak. O şeyden uzaklaşmadan o şeyin içini göremezsin. Ruh haliniz gibi düşünün. Çok sinirliyken yaşadığın olayın sebeplerini göremezsin. Nedenlerini göremezsin. Orada tarafsız kalamazsın. Çünkü içindesin. İçinden çıktığın an artık olaya olduğu gibi bakabilirsin. Tıpkı arkadaşın arabasına çarptıklarında boş ver canına gelmemiş malına gelsin daha iyi. Ama senin arabana çarptıklarında hüngür hüngür ağladığın gibi. Çünkü olayın içindeyken olay ayırt edilemez. Olayın dışındayken olay deneyimlenebilir, ayırt edilebilir. Bilgilerin ürünü olmaktan kurtulabilirsin. Ve yoganın en önemli şeylerinden bir tanesi, amaçlarından bir tanesi işte insanın bu simritilerden özgürleşerek, fiziksel bedenden özgürleşerek kendini olduğu gibi görmesi, yani uzay mekiğini çalıştırabilmesi. Bu noktada da hiçbir öğreti, hangi öğretiyi takip ediyorsan et, illa bu yoganın öğretisi olmak zorunda değil. Hangi öğretiyi takip ediyorsan et, yoganın söylediği şey ne dedik az önce? Bütün kutsal öğretiler kusursuz bilgi içerir. Bütün iletişim kusurlarından özgürleşmiştir ve şüphesiz bir şekilde pratik edildiğinde ancak seni havalandırabilir. Yani mekiği ancak uzaya çıkarabilir. Aksi takdirde uzaya çıkamazsın. Dünyada kalmaya devam edersin. Burada böyle dememiş, bence şöyle demiş, bence burası böyle, bence şurası daha mantıklı dediğin noktada öğretinin söylediğini çarptırırsın. Öğreti bu noktada sualsiz pratik edilmeli. Ne zamana kadar? Pratik edersin, edersin, edersin, edersin. Bütün çabalarının sonucunda, gerçekten bütün adanmışlığının sonucunda sana bir şey vermediğine karar verirsin. O zaman o öğreti senin için doğruluğunu yitirebilir. Ama bunun için de gerekli çabayı gösterdin mi? Gerekli doğru teknikleri uyguladın mı? Bir sürü element var değil mi bu işin içinde? Kime göre başarısız oldu bu pratik? Yani sen ne kadar doğru uyguladın da başarısız oldu? En basitinden düşünün. NASA uzaya bir tane mekik göndermeye çalışıyor, patlıyor. Bir tane daha mekik göndermeye çalışıyor, patlıyor. Bütün o paraya, bütün o çabaya, bütün o akıla rağmen, bütün o akıl gücüne rağmen. Neden? Çünkü bir şeyi yanlış yaptığında sonucu alamıyorsun. Pratik de böyle. Bir yerde yanıldığında, bir yerde eksik pratik ettiğinde, kusurlu pratik ettiğinde, süreç bir yerde aksadığında doğal olarak sonucu alamıyorsun. Ama insan egodan dolayı kendini ben nasıl bu aşamaya ulaşamam, demek ki böyle bir aşama yok. Olsa ben ulaşırım. Çünkü çaba gösterdim. Ama ne kadar çaba gösterdin? İşte bu aşamada buna bakman lazım. Ne kadar çaba gösterdin? Ne kadar talimatları kusursuz işledin? Kusursuz devam ettirdin? Ve çaban gerçekten o aşamalara ulaşmak için yeterli miydi? Bu aşamaların sonucunda, yani bu yolun takip edilmesi sonucunda yine yoganın diğer bir amacı olan kişi kalanın üzerine çıkıyor. Ne oluyor? Kalanın üzerine çıktığın takdirde zamanın üstüne çıkıyorsun. Yani sürecin üstüne çıkıyorsun. Zaman dediğimiz şey aslında algının oluşmasını sağlayan şey, değil mi? Zaman olduğu için algı var. Şu an zaman işliyor olduğu için bir şeyler algılanabiliyor. Kişi ne zamanki fiziksel bedeninden kurtulur, ne zamanki simritilerden özgürleşir, işte bu noktada kalanın üzerine çıkabilir. Yani zamanın üzerine çıkabilir. Ve zamanın üzerine çıktığında ne geçmiş diye bir şey kalır, ne gelecek diye bir şey kalır. Artık her şey bütünseldir. Ve burada işte birlik dediğimiz kavram burada başlar. Hiçbir şey birbirinden ayrılmaz. Neden? Çünkü zamanın üzerinde deneyim durursa, objelerin algılanması ve duyusal deneyim ortadan kalkarsa, o zaman hiçbir şeyi ayırt edemezsin. Her şey bir tane kalır. Sen, ben diye bir şeyi ayırt edemezsin. Bunu ayırt edebildiğin noktada duyusal deneyim vardır ve zaten bedendesindir. Aynı uyku hali gibi düşünün. Uyuduğun zaman kendini ve beni ayırt edebiliyor musun? Edemiyorsun. Neden? Çünkü obje yok. Duyusal algı yok. Duyuların algılamıyor. Ne zamanki uyanıyorsun, kendini ve beni ayırt edebiliyorsun. Çünkü duyusal algı başlıyor. Ve yine yoga diyor ki, nidra dediğimiz şey veya derin uyku hali, rüyasız uyku hali dediğimiz şey, işte kişinin özgürlüğü, özgürlükten kastım modifikasyonlardan ve anılardan, bütün hafızadan kurtulduğu ve sonsuzu deneyimlediği bir haldir. Çünkü uyuduğu halde kişi bütün objelerden arınarak aslında sonsuzu deneyimler. Fakat kişi bunu bilinçli bir şekilde gerçekleştirmediğinden dolayı bu hal kalıcı da değildir. Sonsuzun kendisine dönüşmek de değildir. Sadece sonsuzun bir parçası olduğun için istesen de istemesen de her gün ona geri dönüyorsun. Her bitiş seni ona geri götürüyor. Çünkü onun bir parçasısın ve sonsuz bir haldesin. Ve bunu deneyimlemek için aslında her gün ona geri dönüyorsun. Fakat orada bilinç olmadığında döndüğün şeyin sonsuz olduğunun farkında değilsin. Olduğun halin sonsuz olduğunun farkında değilsin. Ve tekrar gözünü açtığında bütün sonlu kavramlar yeniden varlığını göstermeye devam ediyor. Ve kalanın üzerinde bir şey daha var ve o da mahakala. Ve mahakala dediğimiz şey de artık zaman kavramının daha da ötesindeki, zamanın bile olmadığı, zaman kavramının bile olmadığı, bütün bu konuştuğumuz şeylerin bile olmadığı, tarif edilemeyecek, şu an size anlatamayacağım, yani kelimelerle size anlatabileceğim bir şey olmayan, ancak deneyiminizle anlayabileceğiniz bir aşama. Artık mahakalaya ulaştığınızda zaman görünür bir şey bile değildir. Kalada zaman orada. Geçmiş, gelecek, her şey bir bütün ama deneyim orada değil. Mahakala'da artık zaman diye bile bir şey yok. Çünkü zaman dediğin şey de bir modifikasyon, değil mi? Aşağısı var, yukarısı var, ilerisi var, gerisi var. Bir modifikasyon, yönleri var, boyutları var. Boyutları varsa ortaya çıkmış, başlamış bir şey. Başlamış her şeyin bir sonu var diyoruz, değil mi? Yani sonlu bir şeyden bahsediyoruz. Mahakala dediğimiz şey bütün sonsuz öğelerin ortadan kalkarak varlığının ortaya çıktığı an. Yani kişinin artık aydınlanmanın, benlik kavramının ortadan kalkarak deneyimlediği nokta. Ve bu ancak bireyseldir. Yani bu deneyim ancak bireysel anlaşılabilir bir şey. Kelimelerle aktarılabilecek bir şey değil. Ve Shiva Sutralar'da bunun için der ki kişinin bunu bilebilmesinin tek bir yolu vardır, deneyimlemek. Herkes Shiva'ya dönüşene kadar, Shiva'da ne demek? Kişi aslında bütün bildiği her şeyi yok edene kadar. Shiva yok edici bilinç, değil mi? Aslında ki buradaki yok edicilikten kasıt bütün bilinen her şeyin, bütün simritilerin ortadan kaldırılması. Kişi bütün fiziksel bedeni ortadan kaldırdığı takdirde, bütün anıları ortadan kaldırdığı takdirde, bütün bilgiyi ortadan kaldırdığı takdirde Shiva zihni, Shiva bilinci ortaya çıkar. Ve bu bilinç kişinin artık sonsuz hali deneyimlemesini sağlayan şeydir. Sonsuz olmasını sağlayan şeydir. Ve Shiva tek bir tanedir. Yani bu bilinç tek bir tanedir. Ve bu bilinç hepimizin kullandığı bilinçtir. Fakat herkes bunu farklı miktarda kullanır. Yani bazen dersin ya mesela ne kadar bilinçli biri, ne kadar bilinçsiz biri. Aslında herkes bu bilinci değişik miktarlarda kullanır ama bilinç herkes için aynıdır. Değişmez. Ama bu bilinci ne kadar kullandığın, senin zihnini ne kadar kontrol ettiğinle alakalı. Bedenini ne kadar kontrol ediyorsan, zihnini o kadar kontrol edebilirsin. Zihnini ne kadar kontrol ediyorsan, bilincin o kadar devreye girebilir. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler ve en önemli olan şey de işte bütün bunların gerçekleşebilmesi için, zihnin boyutlarının ortaya çıkarılabilmesi için, zihni diğer boyutlarına taşıyabilmek için kişinin bütün sürecini doğru şekilde kullanması lazım. Bütün süreci doğru şekilde kullanması demek de istediğin şey kirazsa ne yapacağını biliyorsun. Oturup kirazın gökten düşmesini bekleyemezsin. O ağacı alacaksın, o ağacı getireceksin, verimli toprağa ekeceksin. Güneşin altında güneş alarak yetiştireceksin, suyu vereceksin. O kiraz çıkana kadar o ağacı kollayacaksın. Yapman gereken şey bu. Burada da kolladığın şey ne aslında burada? O ağacı, o ağaç dediğimiz şey sensin ve o kollaman gereken şey de senin egon. Onu dış şartlardan koruman lazım ki seni değiştirebilecek her türlü şarttan koruman lazım ki o kiraz ortaya çıkabilsin. Eğer o toprağa toksit şeyler katarsan, ağacın zehirleneceği şeyler katarsan, burada güneş nedir? İşte bu yolu gösteren bilgidir. Eğer bu bilginin önünü kesersen, o ağacın gelişimini engellersin. Ve eğer ki pratiğin ilerlemiyorsa, anla ki güneşin, ya güneşin kesik, ya su alamıyorsun, bir şey eksik orada. Ve orada neyin eksik olduğunu bularak süreci iyileştirmekten sen sorumlusun. Ve bu yüzden de diyoruz ya, kişinin hocayla çalışmasının en önemli noktası burası. Çünkü kişi süreçte durduğu noktayı fark etmediğinde, güneş alamadığını fark etmediğinde, su alamadığını fark etmediğinde içinde bulunduğu durumu doğal bir akış zannetmeye başlayacak. Ha, hava şartları böyle, o yüzden bu yılda kiraz alamadık. Hava şartları böyle değil. Sen bu hava şartlarını değiştirmek için hiçbir şey yapmadın. Teknoloji var değil mi? Her mevsimde her şey alınabiliyor. Neden? Çünkü alabilmek için çaba gösterebiliyorsun. Alabilmek için, verim alabilmek için elinden gelen her şeyi uygulayarak bir yöntem geliştirebiliyorsun. Eğer bunu verim alamadığını sana gösterecek etrafında bir şeyler yoksa o noktada bunun her şeyin doğal akışı zannetmeye başlayacaksın. O zaman işte bu tembellik dediğimiz şeye gidecek. Zihnin tembelliği. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Bugün canım çok istedi yaptım, yarın canım hiç istemedi yapmadım. Öteki gün vücudumu dinledim ve yapmaktan vazgeçtim. Ama öteki gün yine vücudumu dinledim ve 3 saat pratik yaptım. Öteki gün sabah çok uykum vardı ve kalkmaktan vazgeçtim. Ama bir sonraki gün saatimi daha erkene kurdum ve kalktım. İşte bu ağacın canına okumak demek. O ağacın güneşini engellemek demek, suyunu vermemek demek, o kirazdan vazgeçmek demek. Kendine bakarken işte aynı böyle bir ağaca bakarmış gibi düşünürsen, ağaca zarar vermemek için ne yapman gerekiyorsa kendine de aynısını yapabilirsin. Zaten doğal şartlardan dolayı hava bulutlanacak ve zaten o zaman zaman güneş gelmeyecek. Bir de senin yüzünden o güneş gelmezse bu süreci sen iyice baltalamış olacaksın. Havanın bulutlanması ne demek? Zaten senin yediğin hurmalardan dolayı otomatik olarak karma zaten bazen havayı bulutlandıracak. Bazen senin zaten pratiğini önünü kesecek, yavaşlatacak. Neden? Çünkü yaptığın eylemlerin bir sonucu olarak zaten bu yaşanacak. Bir de üstüne sen kendini dinlediğini zannederek o ağaca zarar vermeye başlarsan kim bilir o kiraz ağacından bir daha ne zaman kirazı görmek nasip olur.